Sayfa no 70. Böylece aradan 5 gün geçti. 5 gün sonrasında akşama doğru babam geldi. Yolda hastalanmıştı. Yüzü oldukça asıktı. Eli sarılıydı. Anladım ki düşman yoluna çıkmış, onu epey sarsmıştı. Belli ki babam da bu yüzden hastalanmıştı. Düşmanın kim olduğunu, her şeyi biliyordum. Annemle tek kelime konuşmadı. Beni de merak etmedi. Adamlarımızı çağırıp fabrikayı bırakmalarını, eve sahip olmalarını söyledi. İşte o anda evimizde kötü bir şeyler olacağını hissettim. Beklemeye başladık. Bir gece geçti, karlı fırtınalı bir gece. Meraktan yerimde duramıyordum. Pencereyi açtım. Yüzüm alev alev olmuştu. Gözlerim ıslak, yüreğim yanıyordu. Dünyanın diğer ucuna, fırtınaların doğduğu yere atmak istiyordum kendimi. Göğsüm hızla inip şişiyordu. Aradan oldukça uzun bir zaman geçti. Bir ara kendimden geçer gibi oldum. Bir ses duydum. Pencereye vuran birisi, "Aç!" diyordu. Bir adamın ipe tutunarak pencereye tırmandığını gördüm. Bu beklenmedik misafirin kim olduğunu hemen anladım. Pencereyi açtım, odama aldım. Gelen kişi o idi. Şapkasını çıkarmadan oturdu. Arkasından kovalanmış gibi nefes nefese kalmıştı. Bir köşede ayakta dikildim. Yüzümün nasıl sarardığını kendim bile fark ediyordum. "Baban evde mi?" dedi. "Evde." "Ya annen?" "O da evde." "Bana bak, duyuyor musun?" diye sordu. "Evet, duyuyorum," dedim. "Ne duyuyorsun?" "Pencerenin önünden ıslık sesi geliyor. Eğer düşmanını tuzağa düşürüp canımı almak istiyorsan hemen babana seslen güzel kız," dedi. "Ne yaparsan yap kabulüm. İşte ip. İntikam almak istiyorsan bağla beni." "Ne istiyorsun benden?" diye sordum. "İstediğim düşmanımı ortadan kaldırmak, eski sevgilimle iyilikle ayrılmak ve senin gibi genç, güzel bir kıza sevgimi verebilmek." Nasıl olduysa o şeytanın sözleri tam kalbime işledi. Güldüm. "Öyleyse müsaade et de güzel kız, aşağı inip ev sahiplerine saygılarımı sunayım." Tir tir titriyordum. Dişlerim birbirine vuruyor, kalbim sıkışıyordu. Aşağı inerek yolu gösterdim. Fakat kapının önünde kendimi zorlayarak, "Al şunu," dedim. "Al şu gerdanlığını ve bir daha bana asla hediye getireyim deme." Kutuyu arkasından fırlattım attım. Katarina nefes almak için durdu. Sararıp kızarıyor, arada bir tüm bedenini titreme kaplıyordu. Sustuğunda yanakları yanıyordu. Gözyaşları pırıldıyordu. Ara ara nefes alıyordu. Sonra aniden rengi sarardı. Yavaş çıkan sesi hüzün ve acıyla titriyordu. Odada yalnızdım. Dehşetli bir fırtınanın ortasında kalmış gibiydim. Az sonra bağırışmalar, koşuşturmacalar geldi kulağıma. Fabrikanın olduğu yere koşuyorlardı. "Fabrika yanıyor!" diye çığlıklar yükseliyordu. Bir köşeye büzüldüm. Evin içinde annemle ben kalmıştık. Bahtsız, günahkar bir kız olan ben, annemin son dakikalarını yaşadığını, 3 gündür ölüm döşeğinde yattığını da biliyordum. Birden annemin hafif, uykusundan korkarak uyanan bir çocuğunkine benzer bir sesin alt odadan geldiğini duydum. Sonra ortalığı bir sessizlik kapladı. Mumu söndürdüm. Korkudan kas katı kesilmiştim. Yüzümü ellerimle kapattım. Bakamıyordum. Tekrar oldukça yakından gelen bağırışmalar duydum. Adamlarımız koşa koşa fabrikadan geliyorlardı. Pencereden aşağı sarkarak baktım. Ne göreyim? Babamı ölü olarak taşıyorlar. Aralarında da "Merdivenden ayağı yuvarlanıp kaynar kazanın içine düşmüş. Belli ki şeytan ayağını kaydırmış," diye konuşuyorlardı. Yatağa uzandım, beklemeye başladım. Kimi beklediğimi, neyi beklediğimi kendim de bilmiyordum. Fakat o dakikalarda acı içindeydim. Böylece aradan uzun bir zaman geçti. Yattığım yerde başım ağırlaşıyordu. Ölüme yaklaştım diye seviniyordum. Aniden birisi tarafından omuzlarımdan yakalanarak çekildiğimi hissettim. Baktım, onu güçlükle tanıyabildim. Dumanın ve ateşin kararttığı paltosundan sıcak buharlar yükseliyordu. "Seni götürmek için geldim güzel kız," dedi. "Bulaştırdığın bu beladan kurtar bakalım beni. Senin yüzünden ruhum heba oldu. Ne kadar dua etsem de bu uğursuz gecede işlediğim günahları affettiremem. Fakat beraber dua edersek o başka." Benimle alay da ediyordu vahşi adam. "Kimsenin gözüne gözükmeden geçebileceğim bir yol göster bana," dedi. Elinden tutup götürdüm. Koridordan geçtik, kilere vardık. Evin anahtarları yanımdaydı. Pencereyi gösterdim. Beni güçlü kollarının arasına aldığı gibi pencereden atladı. El ele tutuşup koşmaya başladık. Çok fazla koştuk. Bir de baktık ki sık ağaçlarla dolu karanlık bir ormana girmişiz. Dikkat kesildi. Sonra "Peşimizden geliyorlar Katya," dedi. "Bizi takip ediyorlar güzel kız. Fakat bu bizim ölüm saatimiz değil henüz. Öp beni güzel kız. Sevgimiz, sonsuz mutluluğumuz için öp." Birden sarsıldım. Ellerin kan içinde. Neden? Diye sordum. Kanlı mı? Dedi. Şey, köpekleriniz davetsiz gelen misafiri havlayınca birkaçını kesmek zorunda kaldım. Hadi, yürüyelim sevgilim. Koşmaya başladık yeniden. O sırada aniden babamın atı karşımıza çıktı. İpini koparıp ahırdan kaçmıştı. Hayvanın canı ateşte yanmak istememişti anlaşılan. Hadi binelim Katya, dedi. Tanrı bize yardım etti. Bir şey demedim. İstemiyor musun yoksa? Beni dinsiz, günahkar biri mi sandın? İnanmıyorsan istavroz çıkarayım. Bunları söyledikten sonra gerçekten istavroz çıkardı. Birlikte ata bindik. Ona iyice sokuldum. Göğsüne yaslanarak kendimden geçtim. Uyuyakalmışım. Gözümü açtığım zaman geniş bir ırmağın kenarında olduğumuzu gördüm. Attan önce kendisi indi. Sonra beni indirdi ve yakındaki sazlık alana doğru yürüdü. Kayığı orada gizlenmişti. Kayığa geçmeden atın boynuna sarıldım. Yeni efendine güle güle git, dedim. Eh, eskilerin hepsi seni terk etti. Kayığa bindik. Kürekleri asılmaya başladı ve kıyı gözden kayboldu. Bir ara kürekleri asılmayı bıraktığını gördüm. Irmağı seyre koyuldu. Sonra sana selam olsun Tanrı kullarına su veren, beni besleyen, suları coşkun sevgili ırmak, dedi. Anlat bakalım, yokluğumda sahip olduğum bütün her şeyi nasıl korudun? Mallarım yerli yerinde midir? Sessizce önüme bakıyordum. Utancımdan yüzüm kıpkırmızı kesildi. Ey coşkun ırmak, her şeyim sana feda olsun. Yalnız değerli incimi bana bağışla. Ona zarar vermeyeceğine dair yemin et, diye devam etti. Sonra bana dönerek, sen de bir şey söyle güzel kız, dedi. Bakışlarındaki ışık gecenin karanlığını dağıtsın. Hem konuşuyor hem de gülümsüyordu. Yüreği benim için tutuşan dinsiz, utancından sırıtıyordu. Kendimi kötü hissettim. Ben de ona bir iki şey söylemek istedim fakat beceremedim. Halimi görerek, öyle olsun, dedi. Oldukça kederlenmişti. Zorla güzellik olmaz. Yine de sen var ol güzel, kibirli kız. Ya içinde bana karşı çok güçlü bir nefret besliyorsun ya da o ışık dolu gözlerine hoş gözükmüyorum. Hem dinliyor hem de gizliden ona kızıyordum. Öfkemi saklayarak dedim ki, seni sevip sevmediğimi ben bilmem. Onu gece karanlığında odasını lekeleyerek sonsuza kadar bağışlanmaz bir günah işleyen, ruhunu satmış, kalbine söz geçiremeyen ahmak, utanmaz kız bilir. Bir de başkasını felakete uğratmasıyla övünen, genç kız kalbini küçük gören biri bilir. Hiçbir şey söylemedi fakat bana bakışıyla korkudan yaprak gibi titredim. Söyleyeceklerimi dinle güzel kız, dedi. Gözlerinde garip pırıltılar vardı. Sana boş bir söz değil, gayet ciddi bir söz söyleyeceğim. Beni mutlu ettiğin sürece beyliğim de varlığını sürdürecek. Sevgin bitince uzun uzun konuşmadan, kendini zorlamadan kaşını oynat. Yeterlidir. Simsiyah gözlerine bir bak, serçe parmağını oynat. Sevgini de, değeri ölçülemez olan özgürlüğünü de sana geri vereceğim. Fakat bunun da hayatımın sonu olacağını bil güzel, mağrur ve zalim kız. Söylediklerine bütün kanım ve vücudum tatlı tatlı gülümsedi. Katarina'nın heyecanı hikayeye devam etmesini engelledi. Nefes aldı, aklından geçen bir şeye gülümsedi ve devam etmeye hazırlanırken gözleri Ordinov'un parlayan sabit ve kararlı bakışlarıyla karşılaştı. Aniden titredi, bir şey söylemek ister gibi oldu, yüzünü sıcak bastı. Kendini kaybetmişçesine yüzünü elleriyle kapatarak başını yastıkların arasına gömdü. Ordinov'un bütün benliği sarsıldı. Tarifsiz acı bir duygu, belirsiz bir şaşkınlık da damarlarına zehir gibi akıyor, Katerina'nın anlatmasıyla daha da azgınlaşıyordu. Erişilmez bir istek, yanan bir arzu ile aklı karmakarışık bir hal almış, hislerini parçalamıştı. Diğer yandan gittikçe kendini derin bir acının içine yuvarlıyordu. Bazen de Katerina'ya susması için bağıracaktı. Dizlerine kapanarak gözyaşlarıyla ilk aşk acılarının, o saf duygularının geri dönmesi için yalvarmak istedi. Katarina'nın anlattıklarını anlayamamıştı. Zavallı kadını sarsan bu hatıralar onun aşkını da korkutmuştu. Onu ezen, bunaltan, erimiş kurşun gibi damarlarını yakan isteğe lanet ediyordu. Yastıktan başını hızla kaldıran Katarina titrek bir sesle, ''Ah, beni mahveden sana bu anlattıklarım değil.'' diye başladı söze. ''Buna üzülmüyorum. Dünyada bir daha göremeyeceğim annemi de düşünmüyorum. Ne ölüm yatağında bana yağdırdığı lanetlere yanıyorum, ne de neşeli, rahat, özgürce yaşadığım kızlık hayatımı arıyorum. Kendimi iblise satıp ruhumu teslim edişimi, mutluluğumu bağışlanmaz bir günah karşılığında kazanmamı da dert etmiyorum. Bunların her biri de büyük, beni mahvetmeye yetecek suçlar. Fakat yine de onlara üzülmüyorum. Beni zehirleyip kalbimi asıl parçalayan şey, Bu adamın namusu çalınmış esiri olmama rağmen bulaştığım pisliği, onursuzluğu arsızca sevmem ve felaketimi hatırladıkça bana sevinç ve mutluluk verecek bir şeymiş gibi keyif alışım. Felaketimin boyutlarını göremeyerek bana yaşattıkları için ona karşı nefret duyamayışıma yanıyorum. Zavallı kadının nefesi tıkandı. Kızgın bir hıçkırıkla lafını yarıda bıraktı. Sıcak nefesi dudaklarını yakıyor, derin nefesler alırken göğsü inip kalkıyordu. Gözlerinde anlaşılması zor bir öfke vardı. Ancak o an yüzü öyle karşı konulmaz bir güzellikle aydınlandı ki Ordinov'un karamsar düşünceleri dağıldı, hüznü yatıştı. Tek bir isteği vardı. Kalbini onun kalbinin üzerinde hissetmek, derice bir coşku içinde iki kalbin vuruşlarını dinlemek, henüz bilmediği aşk fırtınasına tutularak ikisinin birden nasıl susacağını duymak. Ordinov'un bakışlarındaki matlığı gören Katarina gülümsedi. Bu gülümseyiş genç adamın kalbini daha da alevlendirdi. Kendine çok zor hakim olabiliyordu. Titreyen sesini kısarak "Merhamet et bana," diye fısıldadı. Kadının üzerine eğilerek elini omzuna koydu. Yüzleri birbirine çok yakındı. Nefesleri birbirine karışıyordu. Bakışlarını gözlerinde sabitleyerek "Mahvettin beni," dedi. "Seni yiyip bitiren acıyı bilmiyorum. Fakat benim de rahatım kalmadı. Kalbini acıtan şeyi anlamış değilim. Söyle, nedir benden istediğin?" "İstediğini yapacağım. Gel benimle. Acı bana. Öldürme beni." Katarina hiç kımıldamadan olduğu yerden ona bakıyordu. Kırmızılaşan yanaklarında gözyaşları kurumuştu. Ordinov'un lafını bölmek, elini tutup kendisi bir şeyler söylemek istiyor fakat söyleyecek tek bir kelime bulamıyordu. Dudaklarında tuhaf bir gülümseme belirdi önce. Arkasından ise kocaman bir kahkaha gelecekmiş gibi bir gülümseme. Sonra kısık bir sesle, "Galiba sana hepsini anlatmadım," dedi. "Dur, sana her şeyi anlatayım. Bilmem ki beni dinleyecek misin yüreği alevli çocuk. Kardeşinin anlattıklarını dinle. Belki de sen henüz hayatın acılarını yaşamamışsın. Bu adamla bir yıl nasıl beraber yaşadığımı da anlatacaktım. Fakat boş ver. Bir yıl sonra arkadaşları ile birlikte ırmağa gittiler. Ben üvey annemin yanında onu bekliyordum. Aradan bir iki ay geçti. Bir gün etrafta dolaşırken genç bir tüccarla karşılaştım. Yüzüne bakınca gözlerimin önünde geçmişte kalan o güzel günler canlandı. Birbirimize selam verdik. Yanıma geldi. Güzel kardeşim, benim eski sözün Alyosha olduğumu biliyor musun?" dedi. "Büyüklerimiz bizi daha çok küçükken birbirimize layık görmüş, sözlendirmişlerdi. İkimiz aynı kasabanın insanlarıyız." "Kasabanızda benim hakkımda ne konuşuyorlar?" diye sordum. Alyosha güldü. "Başkaları senin için kızlık gururunu ayaklar altına alarak bir eşkıyaya gönlünü kaptırdığını söylüyor. Peki sen ne diyordun?" "Buraya gelirken sana söylemek istediğim çok şey vardı." Heyecanlanmıştı. Fakat seni görünce içimdeki her şey tersine döndü. "Canımı da al. İstersen kalbimle, sevgimle alay et. Ona da razıyım. Artık hiç kimsem kalmadı. İstediğim gibi yaşıyorum. Bir tek canım kaldı. Onu da bazı vefasızların yaptığı gibi ne başkasına verdim ne de sattım. Kalbimi de karşılıksız veririm." Güldüm. Bunları bana bir iki kere değil, çok defa tekrarladı. Ticaretten çekilmiş, adamlarını serbest bırakmış, yalnız başına bir çiftlikte yaşıyormuş. Yalnız kalışına üzüldüm. Bir sabah etraf kararınca iskelenin aşağısında "Beni bekle Alyosha," dedim. "Beni de yaşadığın yere götürürsün. Artık bu hayat canıma tak etti." Gece oldu, eşyamı hazırladım. Fakat kalbim acı çekiyordu. İçim rahat değildi. Birden benimki haber vermeden çıka geldi. "Merhaba," dedi. "Hadi çabuk gidelim. Irmakta fırtınanın çıkması yakın. Acele edelim." Arkasından yürüdüm. Evimize uzun bir yol daha vardı. Birisinin gelmesini bekliyor gibiydi. Benimki, "Merhaba Alyosha," dedi. "Tanrı sana yardım etsin. Ne yapıyorsun? İskelede eğlendin. Şimdi de teknelerine mi gidiyorsun yoksa? Hadi hayatım, bizi de kadınımla evimize götürüver." "Bizim kayığı gönderdim. Yüzerek de gidilmez ki." Alyosha, "Tabii, buyurun," dedi. Sesini duyunca çok kötü oldum. "Sen de, hanımın da buyurun. Tanrı'nın rüzgarı herkes için eser. Teknemde sizin için de yer bulunur." Tekneye bindik. Gece karanlıktı. Gökyüzünde hiç yıldız yoktu. Rüzgar esmeye başladı. Dalgalar gitgide coşuyordu. Kıyıdan bir vers kadar uzaklaşmıştık. Üçümüzün de konuştuğu yoktu. Benimki bir ara, "Fırtına yaklaşıyor," dedi. "Hayra alamet değil bu. Hem de bu ırmakta şimdiye kadar görmediğimiz bir fırtına kopacak. Kayığımız oldukça ağır. Üçümüzü taşımaz." Alyosha, "Öyle, taşımaz," diye cevap verdi. "Anlaşılan içimizden biri fazla geliyor." Bunları söylerken sesi yay gibi titriyordu. Dinle beni Alyosha. Seni küçüklüğünden beri tanırım. Babanla çok samimi dosttuk. Birbirimizin sofrasında az yiyip içmedik. Söyle bakalım, kayıksız karşıya ulaşabilir misin, yoksa suyun dibini boylar mısın? Ulaşamam. Ya sen dostum? Başına böyle bir şey gelse, kıyıya varabilir misin acaba? Sanmam, orada canımdan olurum. Coşkun ırmak acımaz bana. Sonra bana dönerek, şimdi beni biraz dinle Katarina, hayatımın kıymetli incisi, dedi. Buna benzer bir geceyi hatırladım. Yalnız o zaman fırtına yoktu. Yıldızlar parlıyor, ay etrafı aydınlatıyordu. Hatırlıyor musun o geceyi? Aklımda, dedim. Öyleyse bir gencin güzel bir kıza, sevgilisine olan sevgisi azalınca özgürlüğünü nasıl geri isteyeceği üzerine verdiği tavsiyeyi de unutmadın mı? Onu da unutmadım, dedim. Fakat öyle oldum ki kesseler damarlarımdan bir damla kan akmazdı. Ya, demek hala unutmadın, diye devam etti. Görüyorsun ya, kayığımız oldukça yüklü. Sanırım içimizden birinin vadesi geldi. Söyle güvercinim, güzel dudakların bize tatlı bir söz söylesin. Katarina aniden solgunlaşan yüzüyle, bir şey söyleyemedim, diye fısıldadı. Ancak sözünün sonunu getiremedi. Arkasından boğuk, kısık bir ses duyuldu. Katarina. Murin kapıdaydı. Omuzlarına yünlü battaniyesini atmıştı. Yüzünde ölümün beyazlığı vardı. Delice bakışları ikisinin üzerindeydi. Katarina da solgundu. Büyülü bakışlarını yaşlı adamdan alamıyordu. Hasta adam kısık bir sesle, "Yaklaş bana Katarina," diye fısıldadı. Odadan ayrıldı. Katarina, yaşlı adam oradaymışçasına hiç kıpırdamadan havaya bakıyordu. Aniden solgun yanakları kanlandı. Yatağın içinde yavaşça doğruldu. Ordino ilk karşılaşmalarını hatırladı. "Yarın tekrar görüşürüz gözyaşım," dedi. "Yarın görüşürüz. En son kaldığım yeri unutma sakın. İkimizden birini seç. Hangimizi seviyor, hangimizi sevmiyorsun güzel kız," demişti. Ellerini Ordinov'un omuzlarına koyarak sevecen bir bakışla, "Unutmayacaksın, bir gece bekleyeceksin beni, öyle değil mi hayatım?" diye tekrarladı. Genç kadın için endişelenen Ordinov, "Ona gitme Katarina, o delinin tekidir," diye fısıldadı. Tahta bölmenin diğer tarafından yine ses geldi. "Katarina!" Katarina güldü. "Ne olacak ki, beni bıçaklar mı dersin? İyi geceler kor yüreklim, sevgili can kardeşim." Genç adamın başını büyük bir şefkat içerisinde göğsüne bastırdı. Gözlerinden yaşlar boşaldı. Bunlar gözyaşlarım. Sen de bu gecenin acısını uyuyarak dindir. Yarın sevinçle uyanırsın. Katarina, Ordinov'un boynuna sarılarak onu büyük bir istekle öptü. Ordinov kadının ayaklarına kapandı. Katarina'm benim, diye fısıldıyor, genç kadının odadan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Katarina bir kere daha kapıdan dönüp gülümseyerek onu başıyla selamladı ve odadan çıktı. Ordinov, onun Murin'in yanına geldiğini duydu. Nefesini tutarak dinlemeye koyuldu. Fakat başka bir şey duyamadı. Yaşlı adam konuşmuyordu. Belki de yine kendinden geçmişti. Ordinov da oraya gitmek istedi. Ancak ayaklarında yürüyecek dermanı bulamadı. Vücudu tamamen gevşedi, yatağına çöktü.